5. Bölüm. Uraz. Şevek turist olarak dolaştığı günler bitince rahatladı. İEU'unda yeni sömestr başlıyordu. Şimdi cennete yalnızca dışarıdan bakmak yerine yerleşip orada yaşayabilir ve çalışabilirdi. İki seminer bir de herkese açık ders vermeye başladı. Ondan ders vermesi istenmemişti. Ama Şevek ders verip vermeyeceğini sormuş, yöneticiler de seminerleri ayarlamışlardı. Açık ders ne onun ne de yöneticilerin fikriydi. Öğrencilerden oluşan bir heyet gelip ders vermesini istemişti. O da hemen kabul etmişti. Anares öğrenme merkezlerinde dersler böyle düzenlenirdi. Öğrencilerin isteğiyle, öğretmenin inisiyatifiyle ya da her ikisiyle birlikte. Yönetimin rahatsız olduğunu fark ettiğinde güldü. "Öğrencilerin anarşist olmamalarını mı bekliyorlar?" dedi. "Gençler başka ne olabilirler ki? En alttaysan aşağıdan yukarıya örgütlenmelisin." Dersi vermekten vazgeçmeyi düşünmüyordu. Bu tür savaşlara daha önce de girişmişti. Bu kararlılığı öğrencilere de aktardığı için onlar da kararlıydılar. Kötü reklamı önlemek için üniversite rektörleri kabul etmek zorunda kaldılar. Şevek'te ilk gün 2000 kişiye ulaşan bir izleyici kalabalığıyla derse başladı. Katılım çok kısa zamanda düştü. Hiçbir zaman kişisel ya da siyasal düzeye getirmeden fizik anlatıyordu. Anlattığı son derece ileri düzeyde bir fizikti. Ama yüzlerce öğrenci gelmeye devam etti. Bazıları yalnızca meraktan, aydan gelen adamı görmek için geliyorlardı. Diğerleri Şevek'in kişiliğinden, matematiğini izleyemedikleri zaman bile sözcüklerinden çıkarabildikleri insancıl ve özgürlükçü görüntüsünden etkileniyorlardı. Aralarından büyük bir kısmının hem felsefesini hem de matematiğini izleyebiliyor olması şaşırtıcıydı. Bu öğrenciler çok iyi eğitilmişlerdi. Zekaları keskindi, her şeye hazırdılar. Çalışmadıkları zamanlarda dinleniyorlardı. Bir dizi başka zorunluluk yüzünden köreltilmiyorlar, dikkatleri dağılmıyordu. Bir gün önce görev sıraları gelip çalıştıkları için yorulup sınıfta uyuklamıyorlardı. Toplumları onları istek, kafa karışıklığı ve endişeden tamamen uzak tutuyordu. Neyi yapmakta özgür olduklarıysa o ayrı bir sorundu. Şebeke onların zorunluluklardan uzak tutulma özgürlüğüyle inisiyatif kullanma özgürlüklerinde eksiklik aynı orandaymış gibi geliyordu. Sınav sistemi ona anlatıldığında çok şaşırmıştı. Doğal öğrenme isteğini bu bilgiyle doldurulma ve istendiğinde geri kusma dizisinden daha fazla engelleyebilecek bir şey düşünemiyordu. İlk önceleri sınav yapıp not vermeyi reddetti. Ama bu üniversite yöneticilerinin keyfini o kadar kaçırdı ki ev sahiplerine nezaketsizlik etmemek için isteklerine uydu. Öğrencilerinden fizikte ilgilerini çeken herhangi bir sorun hakkında bir makale yazmalarını istedi. Sonra da bürokratlar formlarına ve listelerine yazacak bir şey bulabilsinler diye hepsine en yüksek notu vereceğini söyledi. Birçok öğrencinin şikayet etmek için gelmelerine şaşırdı. Onun problem hazırlamasını ve doğru soruları sormasını istiyorlardı. Sorular düşünmek değil, öğrendikleri yanıtları yazmak istiyorlardı. Bazıları herkese aynı notu vermesine şiddetle karşı çıktılar. Parlak öğrencilerle aptal olanlar nasıl ayırt edileceklerdi o zaman? Çok çalışmanın ne yararı kalacaktı? Eğer rekabetçi ayrımlar olmayacaksa hiçbir şey yapmamak daha iyiydi. "Şey, tabii," dedi Şevek sıkıntıyla. "Eğer yapmak istemiyorsanız yapmamalısınız." Bu onları yatıştırmadı ama naziktiler. Tatlı çocuklardı, açık sözlü ve uygar davranışlıydılar. Şevek'in Uras tarihi üzerinde okudukları onu bu çocukların aslında bu söz artık pek kullanılmasa da aristokrat olduklarını düşünmeye itmişti. Feodal dönemde aristokratlar oğullarını üniversiteye göndererek üniversite üzerinde üstünlük taslamaya çalışıyorlardı. Bugünlerde ise durum tersine dönmüştü. Üniversite insan üzerinde üstünlük sağlıyordu. Şebeke gururla EU'da verilen burslar için rekabetin her yıl arttığını, bunun da kurumun gerçek demokrasisini kanıtladığını anlattılar. "Kapıya bir kilit daha asıp adına demokrasi diyorsunuz," dedi. Nazik, zeki öğrencilerini seviyordu. Ama herhangi birine büyük bir yakınlık duymuyordu. Akademik ortamda veya endüstride çalışacak bilim adamları olmayı planlıyorlardı. Kendisinden öğrendikleri ise onlar için o sonuca mesleklerinde başarıya giden bir araçtı. Onlara verebileceği herhangi bir şey ya da onlarda zaten vardı ya da önemini reddediyorlardı. Bu yüzden 3 dersini hazırlamanın dışında hiç işi olmuyordu. Geri kalan zamanı kendine aitti. 20 yaşından beri Abenay'daki enstitüdeki İlk yıllarından bu yana böyle bir durumla karşılaşmamıştı. O yıllardan beri toplumsal ve kişisel yaşamı gittikçe daha karmaşık ve zor olmaya başlamıştı. Yalnızca fizikçi değil, aynı zamanda bir eş, baba, odacı ve en sonunda toplumsal reformcu olmuştu. O haliyle duyduğu endişe ve sorumluluklardan kaçabileceği bir sığınak sunulmamıştı. O da hiçbir zaman bir sığınak aramamıştı. Hiçbir şeyden yoksun değildi. Tam tersine her şeyi yapmakta özgürdü. Burada işler tersine dönmüştü. Bütün öğrenciler ve öğretim üyeleri gibi entelektüel çalışması dışında bir şey yapması gerekmiyordu. Bu da hiçbir şey sayılırdı. Yatakları yapılıyor, odaları süpürülüyor, üniversite onlar için yönetiliyor, önleri açılıyordu. Karıları veya aileleri de yoktu, hiç kadın yoktu. Üniversitedeki öğrencilerin evlenmelerine izin verilmiyordu. Evli öğretim üyeleri haftanın 7 gününden öğretim yapılan 5'ini kampüste geçiriyor, eve yalnızca hafta sonları gidiyorlardı. Hiçbir şey dikkatlerini dağıtmıyordu. Tamamen çalışmaya ayrılmış zaman, gereken her türlü malzeme, her istendiğinde entelektüel uyarım, tartışma ve konuşma, hiçbir baskı yok. Gerçekten de cennetin ta kendisi. Ama çalışmaya başlayamıyordu bir türlü. Bir şey eksikti. Kendisinden geldiğini düşünüyordu bu eksikliğin. Bu yerden değil. O kadar cömertçe sunulan şeyleri alacak kadar güçlü değildi. Bu güzel vahada kendini bir çöl bitkisi gibi kuru ve kavruk hissediyordu. Anaresteki yaşam onu mühürlemiş, ruhunu hapsetmişti. Yaşam pınarları çevresinde dolup taşıyor ama o bir türlü içemiyordu. Kendini çalışmaya zorluyordu ama onda bile kesinlik yoktu. Kendini değerlendirdiğinde birçok diğer fizikçiye olan üstünlüğünü sağlayan yeteneğini, gerçek can alıcı sorunun nerede yattığını sezme duyusunu, içeriye, merkeze doğru yol gösteren ipucunu yitirmiş gibi görünüyordu. Işık araştırma laboratuvarlarında çalıştı, epeyce okudu ve o yaz ve sonbaharda 3 makale yazdı. Olağan koşullara göre üretken bir yarı yıl. Ama aslında gerçek hiçbir şey yapmadığını biliyordu. Gerçekten de Uras'ta yaşadıkça Uras onun için gerçekliğini yitirmeye başladı. Buradaki ilk gününde odasının penceresinden gördüğü o canlı, görkemli, tüketilemez dünya avucundan kaçıyor gibiydi. Deneyimsiz, yabancı elleri arasından sıyrılıp gidiyor, ondan kaçıyordu. Bir daha baktığında da çok farklı bir şeyi tutuyordu. Hiç istemediği bir şeyi, bir tür çöpü, ambalaj kağıdını, artığı. Yazdığı makalelerden para alıyordu. Ulusal bankadaki bir hesapta şimdiden CON ödülünün 10 bin uluslararası para birimi ve İO hükümetinden gelen 5 bin birimlik bir fon birikmişti. Bu miktara şimdi profesörlük maaşı ve üniversite yayınlarının 3 makalesi için verdiği para eklenmişti. İlk başta bütün bunlar ona komik gelmişti. Sonra rahatsızlık duymaya başladı. Burada ne de olsa çok önemli olan bir şeyi saçma diye fırlatıp atamazdı. Basit bir ekonomi metnini okumaya çalıştı. Dayanılmayacak kadar sıkıcıydı. Durmaksızın uzun ve aptalca bir düşü anlatıp duran birini dinlemeye benziyordu. Bankaların nasıl işlediğini ve benzeri şeyleri öğrenemiyordu. Çünkü kapitalizmin bütün işlemleri ona ilkel ve bir dinin ayinleri gibi anlamsız, barbarca, karmaşık ve gereksiz geliyordu. Tanrı'ya insan kurban etmekte hiç olmazsa yanlışlıktan doğan ve dehşet verici bir güzellik vardı. Bütün insanların hareketlerinin hırs, tembellik ve kıskançlık tarafından yönetildiğini varsayan para ayinlerinde ise dehşetli olan bile bayağılaşıyordu. Şevek bu aşağılık yapıya iğrenerek ve ilgisizce bakıyordu. Aslında bu yapının onu korkuttuğunu kabul etmiyordu. Sao Paulo'daki ikinci haftasında onu alışverişe götürmüştü. Saçını kestirmek istememesine karşın ne de olsa saçı onun bir parçasıydı. Uras stili giysiler ve ayakkabılar istiyordu. Elinden geldiğince yabancı gibi görünmemek istiyordu. Eski giysisinin basitliği dikkat çekiyor. Yumuşak, kaba çöl çizmeleri, iyi yolluların şık ayakkabılarının yanında gerçekten çok garip görünüyordu. Bu yüzden isteği üzerine Paye onu Santanevia'da Nio Esena'nın zarif alışveriş caddesinde bir terziye ve bir ayakkabıcıya götürdü. Bu deneyimin tümü ona o kadar şaşırtıcı gelmişti ki mümkün olduğunca çabuk aklından silip attı. Ama daha sonra aylar boyunca bununla ilgili karabasanlar gördü. Santanevia bulvarı yaklaşık 3 kilometre uzunluğundaydı ve insanlar trafik ve nesnelerden oluşan katı bir kütleydi. Satın alınacak şeyler, satılacak şeyler, ceketler, giysiler, gecelikler, roblar, pantolonlar, külot pantolonlar, gömlekler, bluzlar, şapkalar, ayakkabılar, eşarplar, atkılar, yelekler, pelerinler, şemsiyeler, uyurken, yüzerken, oyun oynarken, akşamüstü toplantılarında, akşam toplantılarında, kır toplantılarında, yolculuk ederken, tiyatroda, ata binerken, bahçeyle uğraşırken, konuk kabul ederken, lokantaya giderken, yemek yerken, avlanırken, giyilecek giysiler. Hepsi farklı, hepsi yüzlerce değişik kesimde, stilde, renkte, yapıda, kumaşta. Parfümler, saatler, lambalar, heykeller, makyaj malzemeleri, mumlar, resimler, fotoğraf makineleri, oyunlar, vazolar, yataklar, çaydanlıklar, bilmeceler, yastıklar, taş bebekler, süzgeçler, minderler, mücevherler, halılar, kürdanlar, takvimler, kristal saplı, platinden yapılmış bir bebek çıngırağı, elmastan rakamları olan bir kol saati, küçük heykelcikler, elektrikli bir kalem açacağı, hediyeler, çerezler, andaçlar, cicili bicili biblolar ve antikalar. Hepsi zaten ya kullanışsız ya da kullanışını gizleyecek kadar süslü. Metrelerce lüks, metrelerce dışkı. İlk blokta şevek, giysiler ve mücevherlerle parıldayan bir vitrinin tam ortasında duran kaba tüylü benekli bir cekete bakmak için durmuştu. "Ceket 8400 birim mi?" diye sordu inanamadan. Çünkü kısa bir süre önce gazetede asgari ücretin yılda 2000 birim kadar olduğunu okumuştu. "Aa evet, o küçük, o gerçek Kürttür. Şimdi hayvanlar korunduğundan çok ender bulunuyor," demişti. "Paye, güzel değil mi? Kadınlar Kürtlere bayılırlar." Yürümeye devam ettiler. Bir blok daha geçtiklerinde Şevek'in canı çıkmıştı. Artık bakamıyordu. Gözlerini kaçırmak istiyordu. Bu Karabasan Caddesi'nin en garip yanı da satılık milyonlarca şeyin hiçbirinin orada yapılmıyor olmasıydı. Orada yalnızca satılıyorlardı. İşlikler, oymacılar, boyacılar, tasarımcılar, makineciler neredeydi? Eller neredeydi? Yapan insanlar. Gözden uzak başka bir yerde, duvarlar arkasında. Dükkanlardaki herkes ya alıcı ya satıcıydı. Nesnelerle sahip olmak dışında bir ilişkileri yoktu. Bir kere ölçüsünü aldırdıktan sonra istediği her şeyi telefonla ısmarlayabileceğini keşfetti ve bir daha o Karabasan Caddesi'ne ayak basmamaya karar verdi. Giysileri ve ayakkabıları bir haftada teslim edildi. Onları giyip yatak odasındaki boy aynasının karşısına geçti. Üzerine uydurulmuş gri ceket, beyaz gömlek, siyah külot pantolon, çoraplar ve parlak ayakkabılar uzun, ince bedenine ve ince ayaklarına tam oturuyordu. Ayakkabılardan birinin yüzeyine ihtiyatla dokundu. O da diğer odadaki iskemlelerin yüzeyini oluşturan maddeden, deriye benzeyen maddeden yapılmıştı. Geçenlerde birine onun ne olduğunu sormuştu ve gerçekten de deri olduğunu öğrenmişti. Hayvan derisi diyorlardı. Dokununca kaşları çatıldı, doğruldu ve aynadan uzaklaştı. Ama böyle giyindiğinde annesine rulaga benzediğini, her zamankinden de fazla olduğunu görmesine yetmişti bu. Sonbahar ortasında dönemler arasında uzun bir tatil vardı. Öğrencilerin çoğu tatil için eve gidiyordu. Şevek, ışık araştırma laboratuvarlarından bir grup öğrenci ve araştırmacıyla birlikte Meiteia dağlarında kamp kurmaya gitti. Sonra dönem içinde çok dolu olan büyük bir bilgisayarda biraz kullanım zamanı almak için geri döndü. Ama hiçbir sonuca ulaşmayan çalışmasından sıkılıp fazla çalışmaya başladı. Her zamankinden fazla uyudu, yürüdü, okudu, kendi kendine sorunun yalnızca çok acele etmesinden kaynaklandığını söyledi. Yeni bir dünyaya birkaç ay içinde tümüyle hakim olunamazdı. Üniversitenin çayırları ve koruları güzel ve karmakarışıktı. Altın yapraklar yumuşak, gri göğün altında yağmur ve rüzgar da alevleniyor, dalgalanıyordu. Şevek büyük İyo ozanlarının yapıtlarını alıp okudu. Çiçeklerden, uçan kuşlardan ve sonbaharda ormanların renklerinden bahsettiklerinde onları anlıyordu. Bu anlama onun için büyük bir zevk oluyordu. Alacakaranlıkta sakin orantılı güzelliği onu hiç hayal kırıklığına uğratmayan odasına dönmek hoştu. Şimdi bu lütuf ve rahatlığa alışmıştı. Tanıdık olmuşlardı artık. Akşam yemeklerindeki yüzler de tanıdıktı. Bazılarını daha çok seviyor, bazılarını daha az seviyordu. Ama artık hepsi tanıdıktı. İlk başta onu şaşırtan çeşit ve miktarıyla yemekler de tanıdıktı. Masada servis yapan adamlar onun istediklerini biliyor ve onun zevklerine göre servis yapıyorlardı. Hala et yemiyordu. Nezaket icabı ve mantıksız ön yargıları olmadığını kanıtlamak için yemeği denemişti. Ama midesi almıyordu, isyan etti. Birkaç felaketi kıl payı atlattıktan sonra denemekten vazgeçti ve gerçek bir et yemez olarak kaldı. Yemek yemeyi çok seviyordu. Uras'a geldiğinden beri 3-4 kilo almıştı. Şimdi çok iyi görünüyordu. Dağ gezisinde yanmış, tatilde iyice dinlenmişti. Ta yukarıda gölgeli kirişli tavanı ve asılmış resimleriyle mum ışığı, porselen ve gümüşlerle parlayan masalarıyla bölmeli, büyük yemek salonundaki masadan kalktığında etkileyici bir görünüşü vardı. Başka bir masada oturan biriyle konuştu ve yoluna devam etti. Huzur dolu bir uzaklık ifadesi vardı yüzünde. Odanın öbür ucundan Şifoilis onu gördüm ve on izledi. Kapıda yakaladı. Bana birkaç dakikanı ayırabilir misin Şevek? Evet, benim odamda mı? Şimdi iyilik zamirlerini sürekli kullanmaya alışmıştı ve rahatsızlık duymadan kullanıyordu. Şifoilisk duraksadı. Kütüphaneye ne dersin? Yolunun üzerinde. Üstelik oradan alacağım bir kitap var. Avluyu geçip asil bilim. Anares'te bile belli kullanımlarda korunan bu terim fiziğe eskiden verilen addı. Kütüphanesine doğru karanlıkta atıştıran yağmur altında yan yana yürüdüler. Cifoilis şemsiyesini açtı ama Şevek yağmur altında İyolların güneş altında yürüdükleri gibi zevkle yürüyordu. Sırılsıklam olacaksın diye homurdandı Cifoilis. Ciğerlerin zayıf değil mi? Dikkat etmelisin. Çok iyiyim dedi Şevek. Hafif yağmurun altında yürürken gülümsüyordu. O hükümetten gelen doktor var ya, bazı tedaviler uyguladı, ilaç verdi. İşe yaradı, öksürmüyorum. Doktordan işlemi ve ilaçları radyoyla Abenay'daki inisiyatif sendikasına tarif etmesini istedim. O da yaptı. Bunu yapmaktan mutluluk duydu. Yeterince basit bir tedavi toz yüzünden oluşan öksürükleri çok rahatlatabilir. Neden daha önce yapmadık? Neden birlikte çalışmıyoruz Cifoilisk? Tulu alaycı bir homurtu koyverdi. Kütüphanenin okuma salonuna geldiler. İnce işlenmiş mermerden çifte kemerlerin altında eski kitap rafları loş bir ışık altında sakin bekliyorlardı. Uzun okuma masalarının üzerindeki lambalar kaymak taşından yapılmış kürelerdi. Başka kimse yoktu. Ama bir görevli mermer şöminedeki ateşi yakmak ve istedikleri bir şey olup olmadığını sormak için arkalarından geldi. Çifoilisk şöminenin önünde durdu. Durup yavaş yavaş canlanan ateşi seyretti. Küçük gözlerinin üstündeki kaşları çatılmıştı. Kaba, esmer, entelektüel yüzü her zamankinden yaşlı görünüyordu. Biraz tatsızlık edeceğim, Şevek, dedi hoyrat sesiyle. Bunda bir gariplik yok sanırım. Bu Şevek'in Çifoilisk'ten beklemediği bir alçak gönüllüktü. Sorun nedir? Burada ne yaptığını bilip bilmediğini öğrenmek istiyorum. Şevek bir duraksamadan sonra sanırım biliyorum, dedi. O zaman satın alındığının farkındasındır. Satın mı alındım? Devşirildin demek diyelim istersen. Dinle. Bir insan ne kadar zeki olursa olsun nasıl göreceğini bilmediği bir şeyi göremez. Burada kapitalist bir ekonomide plutokratik oligarşik bir devletteki durumunu nasıl anlayabilirsin? Gökteki o açlıktan ölen idealistlerden oluşan küçük komünden geldiğine göre nasıl görebilirsin bunu? Çifoilisk, Anares'te pek fazla idealist kalmadı, emin ol. Göçmenler idealisttiler. Evet, bu dünyayı bizim çöllerimiz için terk ettiklerine bakılırsa. Ama bu 7 kuşak önceydi. Toplumumuz pratik, belki çok pratik, yalnızca sağ kalmayı düşünüyor. Tek sağ kalma yolu buysa, toplumsal işbirliği ve karşılıklı yardımın neresi idealistlik? Seninle odurulukun değerlerini tartışamam. Daha önce tartışmak istemedim değil. Bir şeyler biliyorum, tamam mı? Benim ülkemde bu insanların olduğundan çok daha yakınız buna. Biz de 8. yüzyıldaki aynı büyük devrimci eylemin ürünleriyiz. Biz sosyalistiz, sizin gibi. Ama siz devletçisiniz. Tu devleti, Aiyo devletine oranla çok daha merkezi yönetiliyor. Tek bir güç örgütü her şeyi denetliyor. Hükümet, yönetim, polis, ordu, eğitim, yasalar, ticaret, üretim. Sizde de para ekonomisi var. Her işçinin hak ettiğince emeğinin değerince ücret alması ilkesine dayalı bir para ekonomisi. Hizmet etmeye zorlandığı kapitalistlerden değil, ait olduğu devletten ücret alması ilkesine dayalı. Kendi emeğinin değerini kendi belirliyor mu? Neden Tuğ'ya gelip gerçek sosyalizmin nasıl işlediğini görmüyorsun? Gerçek sosyalizmin nasıl işlediğini biliyorum, dedi Şevek. Sana anlatabilirim ama hükümetin bunu Tuğ'da açıklamama izin verir mi? Çifoilisk henüz tutuşmamış bir kütüğe tekme attı. Ateşe bakarkenki ifadesi acıydı. Burnuyla dudaklarının kenarları arasındaki çizgiler derindi. Şevek'in sorusunu yanıtlamadı. En sonunda seninle oyun oynamayacağım dedi. İşe yaramaz, her neyse yapmayacağım. Sana sormam gereken şu. Tuğ'ya gelmek ister miydin? Şu anda değil, Çifoilisk. Ama burada ne yapabilirsin ki? Çalışmamı sürdürebilirim. Ayrıca burada Dünya Hükümetleri Konseyi'nin merkezine daha yakınım. DHK mı? 30 yıldır Aiyo'nun kuklası onlar. Seni kurtarmaları için onlara güvenme. Bir duraklama. Tehlikede miyim yani? Bunu da mı fark etmedin? Bir duraklama daha. Beni kime karşı uyarmak istiyorsun?" diye sordu Şevek. "Öncelikle Paya'ya karşı." "Ya evet, Paya." Şevek ellerini süslemeli altın kaplı şömine rafına dayadı. "Paya gerçekten iyi bir fizikçi, çok da nazik ama ona güvenmiyorum." "Niçin?" "Çünkü kaypak davranıyor." "Doğru. Keskin bir psikolojik gözlem. Ama Paya'nın senin için tehlikeli olması kişisel olarak kaypak olmasından gelmiyor Şevek. Senin için tehlikeli çünkü o İyo hükümetinin sadık, hırslı bir ajanı. Senin hakkında, benim hakkımda düzenli olarak ulusal güvenlik bölümüne, gizli polise rapor veriyor. Seni küçümsemiyorum, Tanrı biliyor. Ama görmüyor musun? Senin herkese bir kişi, bir birey olarak yaklaşma alışkanlığın burada bir işe yaramaz, olmaz. Bireylerin arkasındaki güçleri anlaman gerekiyor. Çifoyles konuşurken Şevek'in rahatlamış gövdesi gerilmişti. Şimdi o da Çifoyles gibi dik durup ateşi seyrediyordu. Paye hakkında söylediklerini nereden biliyorsun dedi. Şu anda senin odanda tıpkı benim odamdaki gibi gizli bir mikrofon olduğunu öğrendim yoldan. Çünkü benim için bunları bilmek. Sen de hükümetinin ajanı mısın? Çifoyles'in yüzü karardı. Sonra birden Şevek'e döndü. Yumuşak bir sesle ve nefretle konuşuyordu. Evet dedi. Tabii ki öyleyim. Olmasaydım burada olmazdım. Herkes bunu biliyor. Hükümetim ülke dışına yalnızca güvendiği kişileri gönderiyor. Bana güvenebiliyorlar. Çünkü ben bütün bu lanet olasıca zengin İyolu profesörler gibi satın alınmadım. Hükümetime, ülkeme inanıyorum. Onlara inancım sonsuz. Sözleri işkence altındaymış gibi çıkıyordu. Çevrene bakmalısın Şevek. Hırsızlar arasında küçük bir çocuksun. Sana iyi davranıyorlar. İyi bir oda, dersler, öğrenciler, para, şato gezileri, model fabrika gezileri, şirin köylere yolculuklar sunuyorlar. Her şeyin en iyisini. Hepsi sevimli, harika. Ama niçin? Seni neden aydan buraya getiriyorlar, övüyorlar, kitaplarını basıyorlar, dersliklerde, laboratuvarlarda ve kütüphanelerde rahat ve güvencede tutuyorlar. Bunu bilimsel tarafsızlık veya kardeşçe sevgi adına mı yaptıklarını sanıyorsun? Bu kar üzerine kurulu bir ekonomi Şevek. Biliyorum, pazarlık etmek için geldim buraya. Pazarlık mı? Neyle? Niçin? Şevek'in yüzü Drio'daki kaleyi terk ederkenki soğuk, boş ifadeye bürünmüştü. Ne istediğimi biliyorsun Çifoylis. Halkımın sürgünden kurtulmasını istiyorum. Burayı seçtim çünkü sizin Tuğ'da bunu istediğinizi sanmıyorum. Bizden korkuyorsunuz siz. Devrimi, eski devrimi, gerçek devrimi, sizin başlayıp da yarım bıraktığınız adalet için devrimi geri getirebileceğimizden korkuyorsunuz. Burada, Ayo'da benden daha az korkuyorlar. Çünkü devrimi unutmuşlar. Artık ona inanmıyorlar. İnsanların yeterince şeye sahip olurlarsa hapiste yaşamaya razı olacaklarını düşünüyorlar. Ama ben buna inanmayacağım. Duvarların yıkılmasını istiyorum. Dayanışma istiyorum. İnsan dayanışması. Uras ile Anares arasında serbest alışveriş istiyorum. Anares'te bunun için elimden geldiğince çalıştım. Şimdi de Uras'ta elimden geldiğince çalışıyorum. Orada eylem yapıyordum. Burada pazarlık ediyorum. Neyle? Biliyorsun Çifoylisk dedi Şevek hafif bir sesle çekinerek benden istediklerinin ne olduğunu biliyorsun. Evet biliyorum ama senin bildiğini bilmiyordum dedi Tuğlu. O da alçak sesle konuşuyordu. Sert sesi daha da sert bir mırıldanma haline geldi. Yalnızca nefes ve sürtünme sesinden oluşuyordu. Demek keşfettin genel zaman kuramını. Şevek'in bakışında biraz ironi gizliydi sanki. Çifoylisk ısrarlıydı. Yazılı mı? Şevek bir süre daha ona bakmaya devam etti. Sonra doğrudan yanıtladı. Hayır. Güzel. Niçin? Eğer yazılı olsaydı ele geçirirlerdi. Ne demek istiyorsun? Sadece şunu. Bak nerede mülkiyet varsa orada hırsızlık olduğunu söyleyen o da değil miydi? Bir hırsız yaratmak için bir kitap yaratın. Suç yaratmak istiyorsanız yasalar koyun. Toplumsal organizma. Peki kilitli odalarda kağıtlar varsa odalara girmek için anahtarları olan insanlar da vardır. Şevek yüzünü buruşturdu. Evet dedi neden sonra? Bu çok rahatsız edici. Senin için benim için değil. Ben de sendeki bireyci ahlaki kaygılar yok. Kuramı yazıya dökmediğini biliyordum. Eğer döktüğünü düşünseydim onu senden almak için her çareye başvururdum. İkna, hırsızlık. Eğer İyo'yla savaş çıkmasına yol açmadan seni kaçırabileceğimizi düşünseydim zor kullanabilirdim. Herhangi bir şeyi yapabilirdim. Yeter ki onu bu İyo'lu şişko kapitalistlerden kurtarıp ülkemizin merkez prezidiumunu ellerine teslim edebileyim. Çünkü hizmet edebileceğim en yüce amaç ülkemin güçlü ve gönençli olmasıdır. Yalan söylüyorsun, dedi Şevek sakin sakin. Evet, bir vatansever olduğuna inanıyorum. Ama vatanseverliğini gerçeğe, bilimsel gerçeğe üstün tutmuyorsun. Hatta bireylere olan sadakatine bile. Bana ihanet etmezdin. Eğer becerebilseydim ederdim, dedi Chief Oylisk. Vahşi bir sesle devam etmeye çalıştı. Ne durdu, en sonunda kızgın ve kabullenmiş bir sesle. Ne düşünürsen düşün, dedi. Senin gözlerini ben açamam. Ama unutma, seni istiyoruz. Eğer sonunda burada neler dönmekte olduğunu anlarsan, o zaman Tuğ'ya gel. Kardeş olmak için yanlış insanlar seçtin. Bunu söylemek bana düşmez. Ama eğer Tuğ'ya gelmeyeceksen, hiç olmazsa kuramını İyolulara da verme. O tefecilere hiçbir şey verme. Çek git, evine dön. Vereceğin şeyi kendini halkına ver. İstemiyorlar, dedi Şevek ifadesiz bir sesle. Denemediğimi mi sanıyorsun? 4-5 gün sonra Şevek Çifoliski sorduğunda onun Tuğ'ya geri döndüğünü öğrendi. Temelli mi gitti? Gideceğini söylemedi bana. Bir tuğlu prezidiumundan ne zaman emir geleceğini hiçbir zaman bilemez, dedi Paye. Tabii ki Şevek haberi Paye'den almıştı. Yalnızca emir geldiğinde hemen atlayıp gitmesi gerektiğini bilir. Veda etmek için durmaması gerektiğini de. Zavallı çift. Acaba ne hata yaptı? Şevek haftada bir iki kez Atro'yu görmeye, ona bakmak için yanında kalan en az onun kadar yaşlı birkaç uşakla birlikte yaşadığı kampüsün kenarındaki küçük hoş eve gidiyordu. Neredeyse 80'indeydi Atro. Kendi sözlerine bakılırsa birinci sınıf bir fizikçi anıtıydı artık. Yaşamı Gıvarap gibi tanınmadan geçmemişti ama yalnızca yaşından dolayı Gıvarap'ın kayıtsızlığından bir şeyler kapmıştı. En azından Şevek'e ilgisi yalnızca kişisel gibiydi. Bir tür yoldaşlık gibi. Zaman anlayışında Şevek'in yaklaşımını kabul eden ilk ardışıklık fizikçisi o olmuştu. Şevek'in silahlarıyla Şevek'in kuramlarının yanında bilimsel saygınlık kurumuna karşı topyekün bir savaş vermişti. Savaş da birkaç yıl sürdükten sonra eş zamanlılık ilkelerinin kısaltılmasından yayımlanmasıyla ve hemen ardından eş zamancıların zaferiyle sona ermişti. O zaman Atro'nun yaşamının doruk noktası olmuştu. Gerçeğe ulaşıncaya dek savaşmaktan vazgeçmedi. Ama savaşın kendisini gerçeğe oranla daha fazla seviyordu. Atro soy ağacını generaller, prensler, büyük toprak sahipleri sayarak 1100 yıl geriye götürebiliyordu. Ailesi Aiyon'un en kırsal bölgesi olan Siye bölgesinde hala 3000 dönüm araziye ve 14 köye sahipti. Konuşmasında yerel deyimler, gururla yaslandığı eski de terimler vardı. Zenginlik onu hiç etkilemiyordu. Ülkesinin hükümetinden demagoglar ve sürünen politikacılar olarak söz ediyordu. Saygısı parayla satın alınamazdı. Yine de saygısını kendi deyimiyle doğru soyadı olan her aptala sunuyordu. Bazı bakımlardan Şevek için tümüyle anlaşılmazdı. Aristokrat bir bilmece. Yine de hem paraya hem de güce duyduğu küçümseme, Şevek'in kendini ona Uras'ta karşılaştığı herkesten daha yakın hissetmesini sağlıyordu. Bir keresinde Atro her türlü nadide ve sevim dışı, mevsim dışı çiçeği yetiştirdiği camlı sundurmada birlikte otururlarken biz Çetililer ifadesini kullanacak oldu. Şevek onu suçüstü yakaladı. Cetililer mi? Bu kuş yemi kelimelerinden biri değil mi? Kuş yemi, şehirli işçi sınıfı için üretilen popüler basın, gazeteler, yayınlar ve edebiyata argoda verilen addı. Kuş yemi diye yineledi Atro. Sevgili dostum, nereden buluyorsun bu tür kaba sözleri Tanrı aşkına? Cetililer ne demekle aynen günlük gazete yazarlarının ve sahip okurlarının kastettiği şeyi kastediyorum. Uras ve Anares. Yabancı bir kelime. Aslında Ceti kökenli olmayan bir kelime kullanmama şaşırdım. Dıştalayarak tanımlama diye karşılık verdi yaşlı adam neşeyle. 100 yıl önce bu terime gereksinmemiz yoktu. İnsanlık kelimesi yeterliydi. Ama 60 yıl kadar önce bu değişti. 17 yaşındaydım. Yaz başında nefis, güneşli bir gündü. Bugünmüş gibi anımsıyorum. Atımı gezdiriyordum. Ablam pencereden seslendi. Radyoda uzaylı biriyle konuşuyorlar. Zavallı anneciğim hepimizin sonunun geldiğini düşünmüştü. Yabancı şeytanlar falan filan. Ama konuştukları yalnızca barış ve kardeşlik gibi laflar söyleyen hainlilerdi. Eh, şimdili insanlık lafı biraz fazla şey içeriyor. Kardeşliği kardeşlik dışından başka ne tanımlayabilir ki? Dıştalayarak tanımlama. Azizim, sen ve ben akrabayız. Benim atalarım birkaç yüzyıl önce Siye'deki serfleri ezerken seninkiler belki de dağlarda sürü güdüyorlardı. Ama aynı ailenin üyeleriyiz. Bunu anlamak için bir yabancıyla karşılaşmak, bir yabancıdan bahsedildiğini duymak yeterli. Başka bir güneş sisteminden gelen bir yaratık. İnsan denen bizimle iki ayağın, iki kolun ve içinde bir tür beyin olan bir kafanın pratik yerleşimi dışında ortak hiçbir yanı olmayan biri. Ama hainliler bizim, hepimizin yabancı kökenli olduğunu, yarım milyon, bir milyon, iki veya üç milyon yıl önceki hainli yıldızlar arası kolonicilerin torunları olduğumuzu kanıtladılar. Kanıtmış. Asal sayı aşkına Şevek, acemi bir öğrenci gibi konuşuyorsun. Bu kadar uzun zaman öncesi için nasıl kanıttan bahsedebilirsin? Bu hainlilerin bin yıllarla top gibi oynuyorlar ama sadece hokkabazlık. Kanıtmış. Atalarımın dini aynı kesinlikle el ve ayak parmaklarını sayıp 20 sayısını bulmak üstadlığını göstererek zamanın evrene yayılmasına yol açtığı için bahçeden kovulan Pinra odun soyundan geldiğini mi söylüyor bana. İlle de seçmem gerekiyorsa bu öyküyü yabancılarınkine yeğlerim. Şevek güldü. Atron'un mizah duygusu hoşuna gidiyordu. Ama yaşlı adam ciddiydi. Şevek'in kolunu okşadı. Sonra etkilendiği zamanlarda yaptığı gibi gözlerini kırpıştırarak ve ağzını oynatarak ''Senin de aynı şeyleri hissettiğini umuyorum azizim.'' dedi. ''Bunu samimi olarak diliyorum. Eminim ki toplumunuzda gıpta edilecek birçok şey var. Ama toplumunuz size ayrım gözetmeyi öğretmemiş. Bu ise uygarlığın öğrettiği en iyi şey. Bu lanetli yabancıların size kardeşlik, karşılıklılık ve benzeri kavramlarınız aracılığıyla ulaşmalarını istemiyorum. Sizi sürekli ortak insanlık ve tüm dünyaların ortaklığı gibi laflarla boğacaklar. Bunları yutmanızı görmek beni çok üzer. Var olmanın yasası mücadeledir. Rekabet zayıf olanın elenmesi, sağ kalmak için amansız bir savaş. Ben de en iyi olanın sağ kalmasını istiyorum. Benim bildiğim insanlığın, Cetililerin, senin ve benim, Uras ve Aneres'in, şimdi onların önündeyiz. Bütün şu arzuların ve hainlilerin kendilerine başka ne ad, her ne ad veriyorlarsa onların önünde olmaya devam etmeliyiz. Bize yıldızlar arası motoru onlar getirdi ama şimdi onlardan daha iyi yıldızlar arası gemiler yapıyoruz. Kuramını açıklama zamanı geldiğinde kendi insanlarına, kendi türüne olan güvenini, görevini iyice düşüneceğini içtenlikle ümit ediyorum. Sadakatin anlamını ve kime sadık olman gerektiğini iyice düşün. Atron'un neredeyse körleşmiş gözlerini yaşlılığın kolay akan gözyaşları doldurmuştu. Şevek elini yaşlı adamın koluna güvence vermek istermiş gibi koydu ama bir şey söylemedi. Öğrenecekler kuşkusuz sonunda. Öğrenmeliler de. Bilimsel gerçek sonunda galip gelir. Güneşi bir kayanın ardında gizleyemezsin. Ama ellerine geçmeden önce bedelini ödemelerini istiyorum. Hakkımız olan yeri almamızı istiyorum. Saygı istiyorum. İşte bize bunu kazandırabilirsin. Sıçrama. Eğer sıçramayı becerebilirsek onların yıldızlar arası motorunun zerre kadar önemi kalmaz. İstediğim para değil, anlıyor musun? Ceti biliminin, ceti aklının üstünlüğünün tanınmasını istiyorum. Eğer yıldızlar arası bir uygarlık olacaksa o zaman benim halkımın o uygarlığın alt düzeyde bir üyesi olmasını istemiyorum. Soylu insanlar gibi katılmalıyız. Elimizde büyük bir armağanla. Böyle olması gerekiyor. Neyse, neyse bazen bu konuda heyecanlanıyorum. Bu arada kitabın nasıl gidiyor? Skalsk'ın yer çekimi hipotezi üzerine çalışıyorum. Yalnızca kısmi diferansiyel denklemler kullanmakla hata ettiğini düşünüyorum. Ama son makalem de yer çekimi üzerineydi. Asıl konuya ne zaman geleceksin? Bildiğin gibi biz odocular için araç amaçtır, dedi Şevek alçak bir sesle. Ayrıca yer çekimini ele almayan bir zaman kuramını pek iyi sunamam, değil mi? Yani bize kuramını parça parça mı veriyorsun, diye sordu Atro kuşkuyla. Bu aklıma gelmemişti. Şu son makaleye bir daha baksam iyi olacak. Bazı kısımları pek bir şey ifade etmemişti. Bugünlerde gözlerim pek çabuk yoruluyor. Sanırım okumak için kullandığım o Allah'ın cezası büyütecimsi, projektörümsü nesnede bir şey var. Artık sözcükleri pek doğru dürüst göremiyor, göstermiyor gibi. Şevek yaşlı adama vicdan azabı ve şefkatle baktı ama ona kuramının son durumu hakkında başka bir şey söylemedi. Şevek her gün resepsiyonlara, açılışlara, törenlere ve benzeri şeylere davet edilip duruyordu. Bazılarına gitti çünkü Uras'a bir görevle gelmişti ve görevini yerine getirmeye çalışmalıydı. Kardeşlik fikrini savunmalıydı. Kendi kişiliğinde iki dünyanın dayanışmasını simgelemeliydi. Konuşuyordu, insanlar da onu dinliyorlar ve ne kadar doğru diyorlardı. Hükümetin konuşmasını neden engellemediğini merak ediyordu. Çifoilis uygulayabilecekleri denetim ve sansürün derecesini kendince nedenlerle abartmış olmalıydı. Tümüyle anarşizmden bahsediyordu ama onu durdurmuyorlardı. Peki onu durdurmaya gereksinmeleri var mıydı? Her seferinde aynı kişilerle konuşuyormuş gibi geliyordu. İyi giyimli, iyi beslenmiş, iyi terbiye görmüş, gülümseyen kişiler. Uras'taki tek insan tipi onlar mıydı? Şevek onların karşısına dikilip insanları bir araya getiren acıdır diyordu. Onlar da başlarıyla onaylıyorlar ve ne kadar doğru diyorlardı. Onlardan nefret etmeye başladı. Bunu fark eder etmez de davetlerini kabul etmeyi kesti. Ama böyle yapmak yenilgiyi kabul etmek ve yalnızlığını artırmak demekti. Buraya yapmak üzere geldiği şeyi yapmıyordu. Onlar beni tecrit ettikleri için değil diyordu kendi kendine. O kendisini tecrit etmişti. Yalnızdı. Her gün gördüğü onca insanın arasında boğulurcasına yalnızdı. Onun derdi temasa geçememekti. Bütün o aylar boyunca Uras'ta kimseye, hiçbir şeye temas edemediğini hissediyordu. Bir gece kıdemli öğretim üyeleri yemekhanesinde yemek yerken "Biliyorsunuz," dedi. "Burada nasıl yaşadığınızı biliyorum. Özel evleri dışarıdan görüyorum ama yakından tanıdığım yalnızca sizin özel olmayan yaşamınız. Toplantı odaları, yemekhaneler, laboratuvarlar." Ertesi gün o iyi, biraz tedirgin bir tavırla Şevek'e gelecek hafta sonunu kendi evinde geçirip geçirmeyeceğini sordu. O iyinin evi İyi Eun'dan birkaç kilometre uzakta bir köy olan Amoeno'daydı ve Uras standartlarına göre ortalama bir orta sınıf eviydi. Belki de birçok evden daha eskiydi. 300 yıl kadar önce taştan yapılmış, odalarına tahta paneller konmuştu. Yon'un mimari özelliği olan çifte kemer pencere çerçevelerinde ve kapılarında kullanılmıştı. Eşyanın görece azlığı Şevek'e hemen güzel geldi. Pırıl pırıl geniş tabanlarıyla odalar sade ve ferah görünüyordu. Kabul ve ödül töreni gibi şeylerin yapıldığı kamu yapılarının aşırı süsü ve konforu onu hep rahatsız etmişti. Uraslılar zevk sahibiydi ama bu zevk çoğunlukla gösterişe yönelik bir itki ile çelişki içindeydi. Bilinçli masraf, nesnelere sahip olma isteğinin doğal, estetik kökeni ekonomik ve rekabetçi zorlamalarla gizlenip saptırılıyor. O da buna karşılık nesnelerin niteliğini ele veriyordu. Tek elde ettikleri bir tür mekanik savurganlıktı. Bu evde ise kısıtlamalarla elde edilen bir zerafet vardı. Bir uşak kapıda paltolarını aldı. Oyin'in karısı aşçıya talimatlar verdiği bodrum mutfağından Şevek'i karşılamaya geldi. Yemekten önce konuşurlarken Şevek kendisini de şaşırtan dostça bir duyguyla, onu kendi gibi kılma isteğiyle hemen hemen tümüyle kadına hitap ettiğini fark etti. Ama yeniden bir kadınla konuşuyor olmak o kadar güzeldi ki, cinsel farklılığın gerilimi ve çekiciliği olmadan yalnızca erkekler arasındaki varlığın yapaya olduğunu, dünyadan koptuğunu duyması boşuna değildi. Seva o iyi de çekiciydi. Boynunun ve şakaklarının narin çizgilerine bakılınca Uraslı kadınların saçlarını kazıma adetine karşı çıkmaktan vazgeçiyordu Çevek. Suskunya da biraz utangaçtı. Şevek onu rahatlatmaya çalışıyor ve başarılı olduğu zaman da çok seviniyordu. Yemek için içeri geçtiler. Masada onlara iki de çocuk katıldı. Seva Oyi özür diledi. İnsan artık buralarda doğru dürüst bir bakıcı bulamıyor. Şevek bakıcının ne demek olduğunu bilmediği halde onayladı. Küçük çocukları aynı rahatlama duygusu ve sevinçle izliyordu. Anneresten ayrıldığından beri pek çocuk görmemişti. Çok temiz, ağırbaşlı çocuklardı. Yalnızca kendilerine hitap edildiğinde konuşuyorlardı. Mavi kadife ceket ve pantolon giymişlerdi. Uzaydan gelmiş bir yaratık olan Şevek'e korkuyla bakıyorlardı. 9 yaşında olanı 7 yaşında olana sert davranıyor, dişlerinin arasından aptal aptal Şevek'e bakmamasını söylüyor, uymadığı zaman da vahşice çimdik atıyordu. Küçüğü de çimdik atıp masanın altından onu tekmelemeye çalışıyordu. Üstünlük ilkesi henüz beynine tam yerleşmemişti herhalde. O iyi evde değişik bir insan oluyordu. Yüzündeki gizemli ifade yok oluyordu. Konuşması da o kadar ağır değildi artık. Ailesi ona saygılı davranıyordu ama saygı karşılıklıydı. Şevek, O iyi'nin kadınlar hakkındaki düşüncelerini epeyce dinlediği için onun karısına nezaketle hatta aşırı kibar davrandığını görünce şaşırdı. "Bu şövalyece bir davranış," diye düşündü. Bu kelimeyi yeni öğrenmişti ama çok kısa zaman sonra bunun ondan öte bir şey olduğuna karar verdi. O iyi karısından hoşlanıyor ve ona güveniyordu. Ona ve çocuklarına aynen bir ana neslinin davranacağı gibi davranıyordu. Aslında evde birdenbire basit, arkadaş canlısı bir adam, özgür bir adam oluyordu. Şevke bu oldukça kısıtlı bir özgürlük bölgesi, oldukça dar bir aile gibi geliyordu. Ama kendisini o kadar da rahat Daha rahat, o kadar daha özgür hissediyordu ki eleştirmek istemiyordu. Konuşma sırasındaki bir duraklamada çocukların küçüğü ince, açık sesiyle "Bay Şevek pek görgülü değil," dedi. O yine karısı çocuğa azarlamaya fırsat bulamadan Şevek "Neden?" diye sordu. "Ne yaptın?" "Teşekkür etmediniz." "Ne için?" "Turşu tabağını uzattığım zaman." "İni, kes sesini." "Sadık, bencillik etme." Ses tonu kesinlikle aynıydı. Onları benimle paylaştığını sanıyordum. Hediye olarak mı verdin? Benim ülkemde yalnızca hediyeler için teşekkür edilir. Diğer nesneleri herhangi bir şey söyleme gereği duymadan paylaşırız. Turşuyu geri ister misin? Hayır, turşu sevmiyorum, dedi çocuk kara, parlak gözlerini Şevek'in yüzüne dikerek. O zaman onları paylaşmak çok kolay, dedi Şevek. Büyük oğlan İni'yi çimdiklemek için bastırılmış bir istekle kıvranıyordu. Ama İni küçük beyaz dişlerini göstererek güldü. Bir süre sonra bir başka duraklamada Şevek'e doğru eğilerek hafif bir sesle ''Samurumu görmek ister misiniz?'' dedi. ''Evet, arka bahçede. Annem sizi rahatsız edebileceğini düşünerek onu oraya götürdü. Bazı büyükler hayvanları sevmiyorlar. Ben görmek isterim. Benim ülkemde hiç hayvan yoktur.'' ''Yok mu?'' dedi büyük oğlan ona bakarak. ''Baba, Bay Şevek hiç hayvanları olmadığını söylüyor.'' İni baka kalmıştı. ''Peki ama neyiniz var?'' ''Başka insanlar, balıklar, böcekler ve holum ağaçları.'' ''Holum ağacı nedir?'' Konuşma yarım saat kadar sürdü. Şevek'ten Uras da ilk defa Anares'i anlatması isteniyordu. Soruları çocuklar soruyor ama anne babaları da ilgiyle dinliyordu. Şevek titizlikle ahlaki konulardan kaçınmaya çalışıyordu. Ev sahiplerinin çocuklarına propaganda yapmaya gelmemişti. Onlara yalnızca tozun neye benzediğini, abenayın nasıl olduğunu, nasıl giysiler giydiğini, insanların yeni elbise istediklerinde ne yaptıklarını, çocukların okulda ne yaptıklarını anlattı. Bu sonuncusu amaçlamamasına karşın propagandaya giriyordu. İni ve Aevi onun çiftçilik, marangozluk, gübre yeniden üretme, matbaacılık, su tesisatçılığı, yol tamirciliği, oyun yazarlığı ve büyüklere ait bütün diğer uğraşlardan oluşan öğretim programını tarifinden ve hiç kimsenin hiçbir şey için cezalandırılmadığını söylemesinden sonra büyülenmiş gibiydiler. Yine de bazen, dedi Şevek, seni bir süre için tek başına bırakırlar. Ama, dedi Oye'yi çabucak, insanları düzen içinde tutan ne? Neden birbirlerini soyup öldürmüyorlar? Sanki uzun süredir bastırmaya çalıştığı soru patlak vermişti. Hiç kimse çalınacak herhangi bir şeye sahip değil. Eğer bir şeyi istersen gidip depodan alabilirsin. Şiddete gelince, doğrusu bilemiyorum, o iyi. Durup dururken beni öldürür müydün? Eğer öldürmek isteseydin, buna karşı çıkarılan bir yasa seni engeller miydi? Zorlama, düzeni sağlamanın en etkisiz yoludur. Peki o zaman insanlara pis işleri nasıl yaptırabiliyorsunuz? Hangi pis işleri? Dedi o iyi. Karısı ne dediğini anlamamıştı. Çöp toplama, mezar kazma, dedi o iyi. Şevek, madenciliği diye ekledi. Az daha bok işleme diyecekti. Ama İyolların dışkıyla ilgili kelimelere tabu olarak baktıklarını anımsadı. Daha Uras'taki ilk günlerinde Urasların dağ gibi dışkının içinde yaşadıklarını ama hiçbir zaman boktan bahsetmediklerini fark etmişti. Hepimiz yaparız bu işleri. Ama kimse eğer işi sevmezse uzun süre yapmak zorunda değil. Her dekatta bir gün topluluk yönetim komitesi, blok komitesi veya gereksinmesi olan herhangi biri sizden bu tür bir işe yardım etmenizi isteyebilir. Dönüşümlü listeler hazırlarlar. Sonra hoşa gitmeyen işlere veya cıva madenlerindeki gibi tehlikeli işlere sadece bir yarı yıl için gönderilir herkes. Ama o zaman bütün çalışanlar işi yeni öğrenenlerden oluşuyor olmalı. Evet, verimli değil ama başka ne yapılabilir? Bir insana onu birkaç yıl içinde öldürecek ya da sakatlayacak bir işte çalışmasını söyleyemezsiniz. Neden bunu yapsın ki? Emre karşı gelebilir mi? Emir yok ki o iyi. İş bölüşümü ofisine gider ve der ki ben şöyle şöyle bir iş yapmak istiyorum. Bana göre neyiniz var? Onlar da ona nerede iş olduğunu söylerler. Peki o zaman insanlar pis işleri yapmayı niye kabul ediyorlar? 10 günde bir de olsa neden kabul ediyorlar? Çünkü o işler hep birlikte yapılır. Ayrıca başka nedenler de var biliyorsunuz. Anares'te yaşam burada olduğu gibi zengin değil. Küçük topluluklarda pek eğlence yoktur. Çok da çalışmak gerekir. Bu yüzden eğer çoğunlukla mekanik bir dokuma tezgahında çalışıyorsan her 10 günde bir dışarı çıkıp değişik bir grup insanla birlikte boru döşemek veya tarla çapalamak hoş gelir insana. Ayrıca meydan okuma da vardır işin içinde. Burada çalışmanın itici gücünün gelir, para gereksinimi veya kar arzusu olduğunu düşünüyorsunuz sizler. Ama paranın olmadığı bir yerde gerçek dürtüler belki daha çıkar ortaya. İnsanlar bir şeyler yapmaktan hoşlanırlar. Yaptıkları işi iyi yapmak isterler. İnsanlar tehlikeli, zor işleri üstlenirler. Çünkü onları yapmaktan gurur duyarlar. Daha zayıf olanlara nasıl denir? Hava atabilirler. Biz buna bencilleşmek diyoruz. Hey, bakın küçükler ne kadar güçlü olduğunu görün. Anlıyor musunuz? İnsan iyi yaptığı şeyi yapmak ister. Ama gerçekte bu bir araç ve amaç sorunu. Ne de olsa iş için yapılır. Yaşamın kalıcı ve zevklerinden biridir. Kişinin vicdanı bunu bilir. Ayrıca toplumsal vicdan, komşuların sizin hakkınızdaki düşünceleri de vardır. Anariste başka hiçbir ödül, başka hiçbir yasa yoktur. İnsanın kendi zevki ve dostlarının saygısı hepsi budur. Bu böyle olunca anlayacağınız gibi komşuların düşüncelerinin son derece büyük bir güç haline gelir. Hiç kimse buna karşı çıkmaz mı? Belki de yeterince sık değil, dedi Şevek. O zaman herkes çok mu çalışıyor, diye sordu Oyin'in karısı. İşbirliği yapmayan birine ne olur? Taşınır, diğerleri ondan sıkılır. Anlıyor musunuz? Onunla dalga geçerler ya da sertleşirler, onu döverler. Küçük bir toplulukta onun adını yemek listesinden çıkarmaya karar verebilirler. Böylece kendi başına yemek pişirip yemek zorunda kalır. Bu da küçük düşürücü bir şeydir. Böylece taşınır. Bir süre başka bir yerde kalır, sonra belki yine taşınır. Bazıları bütün yaşamları boyunca bunu yaparlar. Nuknip denir onlara. Ben de bir tür nuknipim. Burada kendi görevlerimden kaçıyorum. Ama ben çoğundan daha uzağa taşındım. Şevek çok sakin bir sesle konuşuyordu. Sesinde acılık varsa bile çocukların algılayabileceği, büyüklerin ise anlayabileceği bir şey değildi. Ama sözlerini bir sessizlik izledi. Burada pis işleri kimin yaptığını biliyorum, dedi. Hiçbir zaman yapıldığını görmüyorum. Garip değil mi? Kim yapar onları? Neden yaparlar? Daha fazla mı para alırlar? Bazen tehlikeli işler için daha fazla alırlar. Yalnızca hizmetçilik işleri içinse hayır, daha az. Neden yaparlar o halde? Çünkü düşük ücret hiç olmamasından iyidir, dedi Oyi. Onun sesindeki acılık son derece açıktı. Karısı sinirli sinirli konuyu değiştirmeye çalıştı ama o devam etti. Dedem kapıcıydı. 50 yıl boyunca bir otelde yerleri silip pis çarşafları değiştirdi. Günde 10 saat, haftada 6 gün. Ailesi yemek yiyebilsin diye yapıyordu bunu. Oyi birden durdu ve Şevek'e soğuk, güvensiz bakışıyla baktı. Sonra da neredeyse meydan okuyan bir bakışla karısına döndü. Kadın gözlerini kaçırıyordu. Gülümsedi ve sinirli, çocuksu sesiyle. Demayer'in babası çok başarılı bir adamdı, dedi. Öldüğünde 4 şirket sahibiydi. Gülüşü acı içindeki bir insanın gülüşüydü. Esmer, zarif elleri sıkıca kenetlenmişti. Herhalde Anares'te başarılı insanlar yoktur, dedi Oyi açık bir iğnelemeyle. O sırada aşçı tabakları değiştirmek üzere geldi. Oyi de bu konuşmayı birden kesti. İni sanki hizmetkar oradayken ciddi konuşmanın sürmeyeceğini bilirmiş gibi. Anne, dedi. Yemekten sonra Bay Şevek'e samurumu gösterebilir miyim? Oturma odasına döndüklerinde İne'nin hayvanını getirmesine izin verildi. Uras'ta çok bulunan yetişkin büyüklüğünün yarısına ulaşmış bir samur. O İne'nin açıklamasına göre yüzyıllardan beri önce balık yakalayıcısı sonra da ev hayvanı olarak yetiştirilmişlerdi. Hayvanın kısa bacakları, kavisli ve esnek bir sırtı, parlak kara kahverengi bir kürkü vardı. Şevek'in yakından gördüğü kafes içinde olmayan ilk hayvandı ve Şevek hayvanın kendisinden korktuğundan daha fazla korkuyordu ondan. Beyaz, keskin dişleri etkileyiciydi. İni ısrar edince Şevek elini dikkatle uzatıp hayvanı okşadı. Samur kalçaları üzerine doğrulup ona baktı. Gözleri kapkara, biraz sarımsı, zeki, meraklı ve masumdu. Ammar diye fısıldadı Şevek. Varlık boşluğunu aşıp gelen o bakışa yakalanmıştı. Kardeş, Samur homurdandı. Dört ayak üzerine düştü ve Şevek'in ayakkabılarını ilgiyle incelemeye başladı. Sizi sevdi, dedi İni. Ben de onu sevdim, dedi Şevek biraz hüzünle. Ne zaman bir hayvan uçan kuşlar veya güz ağaçlarının görkemini görse benliğinin hüznü sarıyor ve aldığı zevk biraz buruklaşıyordu. Böyle anlarda bilinçli olarak takveri düşünmüyordu. Onun yokluğu değildi düşündüğü. Daha doğrusu sanki o oradaydı. Ama Şevek onu düşünmüyordu. Sanki Uras'ın hayvanlarıyla bitkilerinin güzelliği ve garipliği ona ataları 7 kuşaktan beri hiçbir hayvanın sıcak kürküne dokunmamış ve ağaçların gölgesinde kanat pırıltılarını görmemiş, kendisi de onları hiçbir zaman göremeyecek olan takverden bir mesaj getiriyor gibiydi. Geceyi saçak altındaki bir yatak odasında geçirdi. Hava soğuktu. Üniversitedeki sürekli fazla ısıtılan odalardan sonra bu gayet iyi ve daha sade gelmişti ona. Karyola kitap rafları, bir dolap, bir iskemle ve boyalı tahta bir masa. Evde gibiyim diye düşünüyordu. Karyolanın yüksekliğini, şiltenin yumuşaklığını, ince dokunmuş yünlü battaniyeyi ve ipek çarşafları, dolabın üzerinde duran fil dişinden yapılmış bibloları, kitapların deri ciltlerini ve bu odanın içindeki her şeyin, içinde bulunduğu evin üzerine yapıldığı arsanın özel bir mülk olduğunu, onu yapmadığı yerlerini silip süpürmediği halde Damere Oyn'in mülkü olduğunu saymazsak. Şevek bu tür yorucu ayrımları bir yana bıraktı. Güzel bir odaydı ve bir kamu konutundaki tek kişilik odalardan pek de farklı değildi. O odada uyurken düşünde Takveri gördü. Yatakta kendisiyle olduğunu, kollarının bedenine dolandığını, bedeninin kendi bedeniniyle yan yana olduğunu gördü. Ama hangi oda? Hangi odadaydı? Hangi odadaydılar? Neredeydiler? Ay'da birlikteydiler. Hava soğuktu ve birlikte yürüyorlardı. Ay düz bir yerdi. Her taraf mavi beyaz karla kaplıydı. Ama kar çok inceydi ve kolaylıkla bir kenara süpürülüp altından parlak beyaz toprak çıkıyordu. Ölüydü. Ölü bir yerdi. Aslında böyle değil, dedi Takvere, onun korktuğunu bilerek. Bir şeye doğru, plastik gibi dayanıksız ve parlak görünen bir maddeden oluşan uzak bir çizgiye, beyaz kar ovasının öte yanında uzakta zor görünen bir engele doğru yürüyorlardı. Şebek de oraya yaklaşmaya korkuyordu. Ama Takvere, az sonra orada olacağız, dedi. Takver yanıtlamadı.